Ayrım 11. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 134. Kahramanmaraş Töbder'de tartışma var. Halkın Kurtuluşu taraftarları bizimkileri sıkıştırıyor. Mahalli arkadaşlar henüz onlarla tartışacak düzeyde değiller. En azından bazı geçmiş olayları bilmiyorlar. Bu yüzden suçlamalara cevap vermiyorlar. Toplu olarak gidiyoruz. Dedikodu düzeyinde konuşmalar oluyor. Söz alıyorum. Tane tane ve etkili bir ses tonuyla konuşuyorum. Hiç beklemiyorlar böyle bir şeyi. Özellikle 12 Mart ve Mamak üzerine uydurulan bazı hikayeleri yaşamış biri olarak dile getiriyorum. Arkadaşlarım morali yüksek, ayrılıyoruz. Zafer kazanmış bir kumandan gibiyim adeta. Biraz da arkadaşlar gözlerinde büyütüyorlar. Erkan Yücel tiyatrosuyla bölgeye geliyor. Birçok ova köyünde açık arazide sahne kuruyorlar. Fenerlerin ışığında kadınlı erkekli yoğun kalabalıklara oyun oynuyorlar. Köylüler coşkuyla alkışlıyor. Yer yer oyuna karışıyor, laf atıyorlar. Tiyatrocular herkesin evine misafir oluyor. Kimse uyumuyor, sabahlara kadar süren sohbetler oluyor. Toprak mücadeleleri Erkan'ın ilgisini çekiyor. Sürekli notlar alıyor. Konuyu inceleyip oyun haline getirecek. Tiyatrocular bir eksik dönüyor bölgeden. Kız oyunculardan biri köylü gençlerden birine tutulmuş. Evleniyorlar. Tembelliğim her zaman eleştiri konusu oluyor. Katılmıyorum bu eleştirilere. Bana yapılan haksızlık olarak yorumluyorum. Zaman zaman tembellik görüntüleri çizdiğim oluyor doğal olarak. Hayatında hiç tembellik yapmamış biri var mıdır? Gün bölgeye geliyor. Tek tek köyleri geziyoruz. Taraftarlarımızla toplantılar yapılıyor. Hem tartışmalar oluyor hem de nasıl bir mücadele çizgisi izlemeliyiz? Bu değerlendiriliyor. Gece yarıları biten toplantılardan sonra bazen başka köye geçiyoruz yeni toplantı için ya da ertesi gün gideceğimiz köye daha kolay ulaşabilmek için merkezi yerdeki bir köye gidiyoruz. Böyle bir günde geldiğimiz köyde sabaha karşı okul binasına doluşuyoruz. Köyün öğretmeni de bizimle beraber. Oldukça kalabalığız. Orada kalacak olanlar kendilerine birer köşe bulup kestirmeye çalışıyorlar. Bir kısım arkadaş da kendi köylerine gidecek. Vedalaşmalar oluyor. Özellikle bazılarının günü bir daha görmesi mümkün olmayabilir. Sarılıp öpüşüyorlar. Ben de kendime uygun bir köşe bulmuşum. Yarı uykulu dinlenmeye çalışıyorum. Yattığım yerden vedalaşmak isteyen arkadaşlara görüşürüz diye sesleniyorum. Ben de bu şekilde uğurlamış oluyorum. Ayrıca zaten bölgedeyim. Belki birkaç gün sonra gidenlerin köyüne yolum düşecek, görüşeceğiz. Özellikle gün diline doluyor bu lafı. Her karşılaştığımızda tembelliğimin bir kanıtı olarak herkese anlatıyor. Ayrılma anlarında üstüne basarak görüşürüz, görüşürüz diye tekrarlıyor. Diline düşüyoruz bir kere. Meğerse aramızda hoş bir espri olarak yıllarca sürdürdüğümüz bu deyim, gün ve Feyza'nın zihninde tembelliğimin bir kanıtı, büyüyerek ve tartışılamaz bir olgu olarak yer edecek, uygun bulduğu şartlarda görevlerime son verilmesinin bir gerekçesi olarak kullanılacakmış. Ne safmışım. Karamaraş diye anılan mahallede sorunlar var. Bizim arkadaşları diğer gruplardan solcular toplantıya katmak istemiyorlar. Yanıma iki arkadaş alıyorum ve toplantı salonuna giriyoruz. Bize çıkın diyemiyorlar. Halktan insanlar çoğunlukta. Toplantıya katmamalarını savunamayacaklar. Tartışmayı yönlendiriyoruz. Bize eyleme katma niyetinde olmayanlar, önerdiğimiz hattı benimsemek zorunda kalıyorlar. Mahalle sakinleri etrafımı çeviriyor. Beni evlerine çağırıyorlar. Bir süre sonra kendi içimizde tartışmalar oluyor. Benim sendika işlerinden ziyade bu tür işlerle uğraşmamı eleştiriyor bazı yönetici arkadaşlar. İşini yap demeye getiriyorlar. Biraz da legal illegal kadro çelişkisi olarak yorumluyorum. Bölgeye bizimle çalışma yapmaya gelen Erkan Ildız'ın sendikal mücadeleye ilişkin bazı görüşleri var. Onları da bana mal ederek saldırıya geçiyorlar. Cevap vermeye çalışıyorum. Bir yandan da anlamsız buluyorum. Artık bölgede işim bitti sonucunu çıkarıyorum. Çatışmaya hiç niyetim yok. Ne için çatışacağım, ne elde edeceğim, kim haklı kim haksız önemini yitiriyor. 2 yıllık pazarcık yaşantısını noktalamak gerekecek. Ankara'ya gidiyorum. Bitsin, beni alın diyorum. Yerime gençlerden bir aday Emrah Soyuer yollanıyor. Ona devrediyorum. Tekrar Ankara'dayım. Mamo, Mehmet Ongan, PKK taraftarlarınca vuruluyor. Yüreğim kanıyor. Aşk acısı. Artık Ankara'dayım. Kız arkadaşımın evine gidiyorum. İlişkimizi ailesi bilmiyor. Biraz tahmin edebiliyorlar belki. Biz de pek çaktırmak istemiyoruz. Beni çok seviyorlar. Ancak kızlarını verecek kadar değil anlaşılan. Annesinin beni çok övmesi üzerine ilişkimizi bilen Armağan abla, o zaman kızını ver deyince kıyamet kopuyor. Sen benim kızıma onu mu layık gördün? Sabahın erken bir saati. Yine bir yolculuk sonrası şehirler arası otobüsten yeni inmişim. Evlerine gidiyorum. Mutfakta kahvaltı hazırlıyoruz. Fırsat bulunca öpmeye çalışıyorum. Bir gariplik var. Tuhaf bir şekilde annem görür diyor. Hissediyorum ki asıl neden annesi değil. Öptürmek istemiyor kendini. İçime kurt düşüyor. Neşem kaçıyor. Bir şey olmuş ama ne? Bir anlam veremiyorum. Arkadaşları bulmam, yeni görevimin ne olacağını konuşmam gerekiyor. Birlikte evden çıkıyoruz. Bana çalıştığı dernekte randevu veriyor. İşlerimi bitirdikten sonra gidiyorum. Odasına girince bir gençle birlikte oturmuş beni bekler buluyorum. Sabahki olaylar film şeridi gibi gözlerimin önünden akıp gidiyor. Bir anlık iç muhasebe. Belli ki tercihini değiştirmişti. Bana söylenecek şeyden de eminim artık. Kararımı veriyorum. Sizinle konuşacak bir şeyim yok. Kapıyı çekip çıkıyorum. Gidecek bir yerim de yok. Kalbim sızlıyor, gözlerim doluyor. Bir arkadaşın evine gidiyorum. Odaya kapanıyorum ve sessizce ağlıyorum. Taşracı. Bir taşra komitesi kuruluyor. 4 arkadaş. Hepimizin sorumluluğunda oldukça geniş bölgeler var. Ben yine asıl Doğu Karadeniz'e bakacağım. 2-3 ayda bir toplantılarımız olacak. Burada gelip raporlarımızı sunacağız. Kısa zamanda sorumlu olduğumuz illerde komiteler kuruyoruz. İş sadece arada bir gidip denetlemeye, merkezi bazı kararları iletmeye kalıyor. Dar kapıcılık eğilimlerine karşı kampanya açılıyor. İllegal durumda olan arkadaşların yaşadıkları kapalı yerlerden çıkmaları isteniyor. Oralardan mücadeleye önderlik edemeyecekleri anlaşılıyor. Localardan çıkın sloganı atılıyor. Mücadelelerin içine girin. Aksi takdirde kitleden ve mücadeleden kopuk insanlar kolayca yozlaşır tespiti yapılıyor. Legal, illegal kadro çelişkisi böylece ortadan kalkacak. Geniş bir üye kampanyası açılıyor. O zamana kadar en etkin görevlerde bulunup üye alınmayanlara kapılar açılıyor. Bu bir sıçrama noktası teşkil ediyor. Trabzon'a bir ziyaret. Militan Gençlik adlı bir dergi yayınlanmaya başlıyor. Onlar da mağcu eğilimde bir çevre. Sempatiyle bakıyoruz böyle bir gelişmeye. Dolaylı etkimiz olduğunu düşünüyoruz bu tür eğilimlerin ortaya çıkmasında. Her zaman asıl mağcu biziz nasıl olsa. Bizim türevimiz olarak görülüyorlar. Trabzon'da güçlenmeye başladıkları haberleri geliyor. KTÜ'de Karadeniz Teknik Üniversitesi özellikle geniş bir çevre yaratmışlar. Bizim arkadaşlardan birkaçının bölgede onlara geçtiği söyleniyor. Bir git bak bakalım neler oluyor deniyor. Arkadaşlarımızdan Ali Baştekin'in evine yerleşmişler. İstanbul'dan bu çevrenin önde gelenleri evden hem insanlarla ilişki kuruyorlar hem de yazılar yazıp bunları dağıtıyorlar. Anladığım kadarıyla da ilk etapta bizim arkadaşları ikna etmeyi ön planda tutuyorlar. Kızlı erkekli bu grup nispeten genişleyen bir ilgi de yaratmış. En çok sevdiğim ve güvendiğim İsmail Hakkı onlara geçmiş. Ona nasıl davranacağımı bilemiyorum. Karşılaşınca görmezlikten geliyorum. Ali Baştekin ve karısı Nursel oldukça duraksıyorlar. Ha geçti ha geçiyorlar. Onlar da çok zorlamıyor anlaşılan. Gönülleriyle geçsinler istiyorlar. Benim gidişimle birlikte Ali bizden yana net bir tutum alıyor. Karısını da sen de tavrını belirle diye zorluyor. Artık grup evde barınamayacağını anlıyor. Üniversitede oldukça geniş taban oluşturmuşlar. Olsun bu da iyidir. Bizden adam çalmasınlar da. Ne de olsa Mao'cular. Böyle bir ideolojik mücadele ortamı bir bakıma iyi de oluyor. Bu vesileyle arkadaşlarla sorunları tartışıyoruz. Kafalardaki sorunlar, çelişkiler ortaya dökülüyor. Konuşuyoruz, bir çeşit eğitim oluyor bazı arkadaşlar için. Birkaç emekçi arkadaş da çalışmalarımıza daha aktif katılıyorlar. Buna çok seviniyorum. Özellikle Muammer, hayatı işçilikle geçmiş, sağlam bir arkadaş, halkın sesi sorumlusu oluyor. Töbder ve Tümder, 29 Mayıs 1976'da Trabzon'da pahalılığa ve baskılara son miting ve yürüyüşü düzenliyor. Mao'cu diye tanımlanan gruplar ayrı ve kendi sloganlarıyla mitinge katılıyor. Bu katılıma Militan Gençlik, sonradan Halkın Yolu adını aldılar, önderlik ediyor. Bizimkiler de onların arasında katılıyor. Töbderliler istemiyor böyle bir katılımı. Önce pankartlarını ve sloganlarını yasaklamak istiyorlar. Bu olmayınca onların kendilerinden olmadığını ve kanunsuz yürüdüklerini bildiriyorlar polise. Polis bu grubun yolunu kesiyor, sizi istemiyorlar dağılın uyarısı yapıyor. Grup yürümekte kararlı, polis saldırıya geçiyor. Birçok kişi denize dökülüyor, gözaltına alınanlar oluyor. Sol için utanç verici bir olay yaşanıyor. Bu olay 1 Mayıs 1977'nin provası mı? TKP, Türkiye Komünist Partisi ve Mao'cu grupların 1 Mayıs'la ilgili özel olarak karşılıklı gerçekleştirdikleri şartlarda aydınlıkçılar provokasyon ortamını tespit ediyor. O günlerde yayınlanan Halkın Sesi dergisinde herkesi çok ciddi biçimde uyarıyor. Elbette bu saptamayla aydınlığın üçlü bloktan da önce Çin-Rus çatışması stratejisine dayanan ve sosyal-faşist Mao'cu Bozkurt çatışmasını destekleyen teorilerin fikir babası olduğunu göz ardı etmek istemiyorum. Üçlü grubun Halkın Yolu, Halkın Kurtuluşu, Halkın Birliği ayrı bir grup halinde gösteriye katılmasının ortamı provokasyona elverişli hale getirdiğini, devrimcilerin kitle örgütleriyle birlikte ve onların içinde katılmaları gerektiğini belirtiyor. Provokasyonu engelleyecek yegane yöntem buydu. 1 Mayıs için toplantı yapan üçlü grubun Barder işteki toplantısına Gün Zileli katılıyor. Dikkate alınmayan Gün, onları tarihi sorumlulukları ile baş başa bıraktığını belirterek toplantıdan ayrılıyor. Tabandan etkileme yolu denenmeye çalışılacak. O günlerde bu grupların etkili olduğu derneklerde aydınlıkçılar yapabildikleri oranda sorunu tartıştılar. Ancak kulaklar tıkalıydı. Doğan Yurdakul basın toplantısı düzenleyerek bütün tarafları son kez uyardı. Belki böyle etkili olunabilirdi. Israrlı uyarılarımız provokasyonu önlemeye değil ama üçlü blokun tepeden tırnağa silahlanmasına yol açmıştı. Aslında bizi ciddiye almışlardı ama çıkardıkları sonuç farklıydı. Basın olayı Mao'cular diye vererek faturayı bize çıkarmıştı. Doğan Yurdakul arkasında Mao resmi yeniden basın toplantısı yaptı. Sorumluları kınayarak herkesi olayın arkasındaki karanlık perdeyi aralamaya çağırdı. Gerçek neydi? Yoksa gerçek sadece devrime yürüyen Türkiye'ye kurulan çok yönlü bir tuzak mıydı? Dış ve iç kuvvetlerin ortaklaşa kotardıkları. TİKP kuruluyor. Mustafa Supi ve 15 arkadaşının Karadeniz'de boğdurulduğu gün olan 28-29 Ocak'ta kurucular kurulumuz toplanıyor. Tüzük ve program üzerinde çalışarak son şeklini veriyorlar. 30 Ocak 1978 günü Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin kuruluşu resmen ilan ediliyor. Her tarafta parti örgütleri kuruluyor. Karadeniz bölgesinde de yoğun talepler var. Öncelikle Trabzon'da kuracağız, sonra orayı merkez alarak yaygınlaştırmaya çalışacağız. Doğal olarak kuruluşta yer almam gerekiyor. İl başkanı oluyorum. Örgüt büyütüyor bizi. Gençlik örgütleri kuruluyor. Liselilere de binamızda yer veriyoruz. Onlar da örgütleniyor. Günlük gazete için yurt çapında büyük bir kampanya başlıyor. Yüklü bağışlar topluyoruz. Mücevherlerini, çeyizlerini bağışlıyor insanlar. Günlük gazete deneme yayınlarına başlıyor. Ve işte 20 Mart. Günlük gazete bayilerde. Başarıyoruz. Artık kendi gazetemiz var. Samsun'da il örgütü kuruyoruz. Birçok ilçelerden talepler geliyor. Pazar ilçe örgütü açılıyor. Halkın Yolu grubunun kendini feshedip partimize katılması bizi Trabzon'da en büyük hareketlerden biri yapıyor. Katılan arkadaşlarla ilgili öz eleştiri toplantıları oluyor. Ankara'da bir toplantı izliyorum. Çamkıran yönetiyor. Öz eleştiri yapan bir arkadaşın öz eleştirisini beğenmiyor. Bir daha hazırlanıp gelmesini istiyor. Bu canımı sıkıyor. İnsanlara böyle davranılmaz. Katılanların burnunu bu şekilde sürtmek gerekmez. Sonra ne elde edeceksin bu adamdan? Bizim bölgede böyle yapmamaya çalışacağız. Gene de etkiliyor beni bu olay. Yer yer zora koşuyoruz. Ama Çamkıran'ın yaptığını dünyada yapamam. Adamın yerine koyuyorum kendimi. Hayır diyorum. Bize katılmakla bunu hak etmedi bu insanlar. Kafanın uşağı. Seçimler yaklaşıyor. Bütün ilçelerde örgütlenme hedefi konuyor önümüze. Bir ikisi naylon. Başarıyoruz. Seçimlere katılabilmek için belli miktarda ilde bütün ilçeleriyle birlikte örgütlenmek zorunluluğu vardı. Bu yüzden Trabzon'un bütün ilçelerinde örgüt kurmaya çalışılıyordu. Tonya ilçesinde örgüt kurmaya yetecek kadar ilişkimiz yok. Tanıdığımız tek ilişki Mustafa Atalay. Mustafa hallederiz diyor ama biz emin değiliz. Erkan ve İsmail Hakkı görevlendirildi. İlçeye gidip duruma bakacak, yeterli sayıyı bulurlarsa örgütü kuracaklar. Birlikte takım elbiseleri çektiler, kravatları taktılar ve Tonya minibüsüne bindiler. Köylülerin meraklı bakışları altında Tonya seyahati başlamıştı. Minibüstekiler arkadaşlarımızı süzmekte ve devlet görevlisi olduklarını zannetmektedirler. Ancak köylüler kurnazdır ve konuşmaya başlamışlardır. Kim olduklarını mutlaka çözeceklerdir. Yolda rastladığı her yabancıya "Kimlerdensin?" diye soran Karadenizli minibüstekini keşfetmeden rahat eder mi? Bizimkiler de bakar ki açıklamadan olmayacak, hem de kitlelerle birleşmek lazım. Kendini gizlersen olur mu? "Biz filan partideniz, Tonya'ya ilçe teşkilatımızı kurmaya gidiyoruz" derler. Köylüler daha bir ilgilenmişlerdir. İlçelerinde pek solcuya alışık olmayan Tonyalılar iyice meraklanırlar. "Peki kimdir sizin adamlarınız, kimlerle kuracaksınız?" diye sorarlar. Mustafa Atalay ismi tereddütsüz açıklanır. Ancak köylüler bu genç arkadaşımızı pek çıkaramamışlardır. Birbirlerine dönerek "Ula kimdir bu Mustafa Atalay?" diye sorarlar. Yoğun çabalardan sonra anlarlar ki Mustafa Atalay onların "Kafa" diye hitap ettikleri birinin oğludur. "Ha, bizim kafanın uşağını dersiniz" derler. Arkadaşlarımızı iyice test ettikten sonra eni konu rahatlayan, soruşturmanın başını çeken kurnaz köylü Mustafa'nın da kim olduğunu anlayınca bizimkilere dönerek yarı alaylı, yani bu bizim kafanın uşağı edecek devrum da biz de yiyecek ekmek, he mi? Ya gidin işinize." Tonya, Trabzon'un iç kesimlerinde yer alan bir ilçesidir. Adı belki size bir şey ifade etmez ama yukarılarda Trabzon'un Teksas'ı diye tanımlamıştım. Hani şu ilçeyi bir misafire gezdirirken yol mezarlığa düşer de orada "Bu Vurdi Vuruldi, bu Vurdi Vurdi Vuruldi, bu Vurdi Vurdi Vurdi Vuruldi" derken bir mezara atlayınca misafirin ilgisini çeker. "Bunu niye atladın?" diye sorar. Tonyalı da gayet sakin, "Siktir et, o ecelinle öldü" diye cevaplar. Bu öykünün geçtiği Tonya bizim Tonya'dır işte. Söylemek belki yersiz olacak, Tonyalılar Karadeniz'in genelinden biraz daha fazla silaha düşkündür. Belki çok fazla paraları yoktur ama bellerinde parıl parıl parlayan silahları ve zevklendiklerinde rahatça tüketecekleri kadar mermileri vardır. En baskılı dönemlerde bile Tonyalılar bu alışkanlıklarından vazgeçmemişlerdir. Silah ve mermi kaçakçılığı böyle bir ortamda geçim kaynağıdır da aynı zamanda. Bunun dışında hiçbir şeyin birden çok bulundurulmasını anlayamazlar. Mustafa Atalay, Tonya'nın yakın köyünde yaşayan bir taraftarımızdır. Babasından dolayı namı Kafanın Uşağı'dır. 12 Eylül'den sonra evi basılmış, balyalarla Halkın Sesi, Halkın Yolu dergilerine el konulmuştur. Baskına bir anlam veremeyen köylülerin, "Niye götürdüler, ne yapmış?" sorularına olayı daha yakından izleyenler, "Ula bizim bu kafanın uşağı gazete kaçakçılığı eder imiş" dediler. Babası hep karşı olmuştur Mustafa'ya ve onu bu faaliyetlerinden alıkoymaya çalışmıştır. Köyde iki katlı bir binanın üst katında kurdukları bir dernekte tiyatro çalışması yapmaktadırlar. Orada ne yaptıklarını bilmeyen babası toplanmalarından kuşkulanarak köyün ileri gelenlerinden birine durumu bildirir ve yardımını alabilmek için de denize doğru namaz kılaylar diye bir yalan uydurur. Öyle ya, deniz kuzeyde, kıble güneydedir. Güneye doğru kılmakta ne sakınca olabilir ama kuzeye doğru "Fesubhanallah." Yaşlı ve dini bütün Tonyalı derneği basar. Kapıyı açan da kendi yeğeni olmuştur. Bu onu daha da öfkelendirir. Hiddetli hiddetli "Denize doğru namaz kılaysınız, he mi?" diye sorar. Gençler şaşkındır. Nereden çıkmıştır bu namaz işi? En son suçlanacakları şey namaz kılmaktır. Yaşlı adam yeğenine doğru seyirtir. "Sen de mi kılaysın?" der. Çocuk heyecanlı ve suçluluk telaşındadır. "Yok emice, ben seyir edeyim" der. "Ha, onlar kılay, sen seyir edeysin, he mi?" diyerek Osmanlı tokadına aşk eder. Mustafa gözaltından çıkıp gelir. Köyün girişinde akranı bir köylüye rastlayıp sohbet etmektedirler. Konuştuğu gencin evinin önüdür burası. İçeriden gencin annesi de sesleri duymuş oğluna, "Kim lan konuşuyorsun?" diye seslenmiştir. O da annesine, "Mustafa lan" diye cevap vermiştir. Kadın merakla, "Hangi Mustafa?" diye koşup gelir. Mustafa Atalay'ı görünce, "Uşağım, dediler ki o olmuş komünist ama sen gene aynı Mustafa'sın" deyiverir. İnsanların özel hayatlarına karışma bizde hep var. KTÜ'lü taraftarlarımızdan olan Oya, İranlı bir çocukla evlenecek. Neredeyse evlenme demeye getiriyoruz. İranlı Marksist ahbaplarımız var. Onlar vasıtasıyla soruşturuyoruz. Orta yollu bir şeyler söylüyorlar. Bu da bize gerekçe oluyor. Asıl kaygımız mücadeleden kopabilir. Oysa yetenekli bir kız. Kaybetmek istemiyoruz. İnsanları profesyonel devrimci yapmaya çok meraklıyız. Giresun'da öğretmen bir arkadaşımız var. Onu Trabzon'a getirtmeye çalışıyoruz. İstifaya zorluyoruz. Şehrin göbeğinde 3 katlı kocaman bir binamız var. Burası aynı zamanda annemin doğup büyüdüğü ev. Satılmış, biz de parti binası olarak kiralamışız. Şato gibi mübarek. Okul oluyor hepimiz için. Eğitim toplantıları, sabahlara kadar süren yönetim kurulu toplantıları, sohbetler. Mutfağımızda sürekli yemek var. Mesut'un büyük bir özenle yaptığı buğulama hamsilerin tadına doyum olmuyor. Darbe geliyor. 1980 yılı 1. Parti Kongresi'nden sonra Merkez Komitesi yedek üyeliğine seçiliyorum ve genel merkez binasında çalışmaya başlıyorum. Görevim çeşitli merkezi birimler arasında koordinasyonu kurmak ve büro sekreterliği. Parti binamızın kapısında polisler sürekli nöbet tutuyor. Kış günü dışarıda üşüyen polisler içeri girmek istiyor. Genellikle mücadele ediyoruz ama bazen de hem içerideki işlerimiz nedeniyle hem de bir saldırı olduğu takdirde kapıda olmalarında fayda var diye içeri almıyoruz. Bütün bu ilişkileri de ben kuruyorum. Dolayısıyla polislerle neredeyse ahbabım. Bu dönemde yazışmaları ben idare ediyorum. Cezaevinden yazılan mektuplara ben cevap veriyorum. Okumaları için cezaevine arada bir yayınlarımızdan gönderiyorum. Yargılamalar sırasında bununla suçlanacak ve sırf bu nedenle hüküm giyecektim. Aydınlık gazetesi 1 Mayıs mahallesinde 5 işçinin kimler tarafından öldürüldüğünü açıklıyor. Kendi mantığımızla halk düşmanı eylem tanımlaması yapılıyor ve isim açıklanması bu çerçevede izah ediliyor. Ancak giderek bu tavrı aşırıya götürüyoruz. Birçok olay böyle görülmeye ve benzeri tavırlar alınmaya başlanıyor. Bilinmeyen sol dizisi bardağı taşıran damla oluyor. Her ne kadar polisin bilmediği bir şey açıklanmadı deniliyorsa da adımız ihbarcıya çıkıyor. Kongrede aldığımız Amerika'yı baş düşman olmaktan çıkartan karar, hatta esas düşman Sovyetler Birliği'ne karşı ittifak yapılabilecek bir kuvvet olarak değerlendirmemiz ve buradan kaynaklanarak üretilen siyasetler bizi sol vicdandan kopartıyor. Her gün cinayetler işleniyor. Ümit Kaftancıoğlu da öldürülüyor. Evlerde gece nöbet tutar hale geliyoruz. Her an bir pusuya, bir serseri kurşuna kurban gidebiliriz. Altındağ'da Seyfi Talyak'ı, Halkın Kurtuluşu grubundan solcular silahla yaralıyor. Ferit İlsever'le birlikte ziyaretine gidiyoruz. Partinin arabasını hazırlattırıyorum. Muhafız arkadaşlar da bizimle gelecek. Seyfi'nin evine gitmek için dar sokaklardan geçmek gerekiyor. Arabayı bir yere bırakıyoruz. Biraz yürüyeceğiz. Ansızın üzerimize ateş edilmeye başlanıyor. Seyfi'yi yaralayan grubun adamları bizi de kurşun yağmuruna tutuyorlar. Muhafız arkadaşlar karşılık veriyor. Biz iki ateş arasında kalıyoruz. Ferit ayağından yaralanıyor. 11 Eylül günü parti merkez binasında benden başka sorumlu kimse yok. Herkes bir taraflarda. Bazı ilginç istihbaratlar ulaşıyor. Güvenilir bir kaynak, orduda bir acayiplik olduğunu, izinlerin kalktığını, teyakkuz durumuna benzer bir şeylerin yaşandığını bildiriyor. Hasan Yalçın Aydınlık Ankara bürosunda bir iş üzerinde çalışıyor. Onu arıyorum. Görüşmemiz lazım diyorum. Önemli mi diye soruyor. Önemli diyorum. Telefonda konuşmak istemiyorum. Sen gel o zaman diyor. Ankara il merkezi hemen alt katımız. Ferit İlsever il başkanı. Oraya iniyorum. Ferit'e kısaca durumu anlatıp beraber gitmeyi öneriyorum. Birlikte gidiyoruz. Bir süreden beri darbe sorununu içimizde tartışıyoruz. Genel eğilim bir darbe olacağı ancak bunun 12 Mart'a pek benzemeyeceği şeklinde. Doğan Yurdakul'un ortaya attığı şık darbe formülasyonu muhtemel darbeyi tanımlıyor. Aydınlığa ulaşan bazı bilgileri de birleştirerek darbe geliyor sonucuna varıyoruz. O akşam kimse kendi evinde yatmasın kararı alarak dağılıyoruz. Gereken yerleri de uyaracağız. Benim evim zaten yok. O günlerde Mustafa, Emine, Aynur'larda kalıyorum. Yine oraya gideceğim. Ev oldukça kalabalık. Üniversite imtihanları için Anadolu'dan gelenler var. Siyasallı Lokman da kardeşini getirmiş. Gece yarısına oldukça geçe kapı çalınıyor. Gözlerimi açtığımda başucumda bir asker. "Buldum komutanım burada," diye sesleniyor. Hayretler içindeyim. Darbe oldu, bu anlaşılıyor da özel olarak beni mi arıyorlar ki bu asker? Buldum komutanım diye bağırıyor. Bir subay geliyor, kimliğimi istiyor. Kalkıp gösteriyorum. Giyinip salona geçiyoruz. Herkesi oraya toplamışlar. Kimliğim elden ele dolaşıyor. Ev aynı zamanda Doğu'nun resmi ikametgahı olarak görünüyormuş. Beni Doğu sanıyorlar. Kimliğimin sahte olup olmadığını inceliyorlar. Doğu olmadığım kesinleşince bir yerlere telefon ediyorlar ve gidiyorlar. Ucuz kurtardık. 12 Eylül sonrası durum darmadağınık. İlk etapta ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ankara sorumluluğu üstüme kalıyor. Feyyaz Kurşuncu ve Halim ile birlikte toparlanmaya çalışıyoruz. Onlar da yarı kaçak durumda. Sorunları çözecek, yardım edilmesi gerekenlerle ilgileneceğiz. İmkanlar oldukça daralmış. Kaçak durumda bir sürü arkadaş var. En azından onlara kalacak yer ve maddi imkan temin etmemiz lazım. Ankara örgütünü ve olanaklarını fazla tanımıyorum. Her şeye yetişemiyoruz. Zübeyir'i böyle bir anda çaresiz bırakıyorum. Biraz para verip İstanbul'a gitmesini öneriyorum. Orada imkanlar daha geniş, barınabilirsin diyorum. Hasan Yalçın'a yakınmış haklı olarak. Hasan da beni eleştiriyor. Doğu bir grup arkadaşla birlikte teslim oluyor. Bu kararda 12 Eylül'ü ara güç olarak tanımlamamızın payı büyük. Henüz ne tarafa yönelecekleri belli değil diyoruz. Bu yüzden MHP'ye darbe vurduklarında seviniyor ve destekliyoruz. O yönde gelişebilecekleri umudunda ve gayretindeyiz. 11. ayrımın sonu. Sayfa 147.